Ayrım 36, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele, 1915-1916, cilt 1, James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 496. 67 Harput, bu kentin yerlisi olan bir Ermeni sığınmacının anlattıkları, Londra'da yayınlanan Times gazetesinin Bükreş muhabiri tarafından Lord Bryce'a iletilmiştir. Dipnot, anlatan Harputlu bir Ermeni sığınmacı olan Gerberos, Lord Bryce'a Times gazetesinin muhabiri olan J.D. Bourchier tarafından iletilmiştir. Ermeni katliamı hakkında basında çok şey yazıldı. Özellikle tehcir, yani Ermenilerin zorla evlerinden çıkarılıp başka yerlere gönderilmesi konusunda çok şey anlatıldı. Yine de Ermeni ulusunun kurbanı olduğu canavarca aşırılıklar konusunda kesin ve somut bilgiler verilmedi. Harput'taki katliamdan mucize eseri kurtulan ve bütün olayların görgü tanığı olan genç bir Ermeni, bu kentte yaşananları bütün ayrıntılarıyla bize anlattı. Onun anlattıkları işlenen cinayetlerin inanılmaz zalimliği ve boyutları hakkında açık bir fikir veriyor. Bu gerçeklerden Jön Türk hükümetinin cinayi taktiklerini kolayca çıkarabiliyoruz. Harput'ta, diyordu tanık, Ermenilerin tehciri 3 ay sürdü. Haziran'da Daşnat Zutiyun komitesinin ileri gelenleri tutuklandı. Bay Astiyan, Boyacıyan, Şirapyan, Hazarosyan ve Demirciyan daha birçokları tutuklananlar arasındaydı. Güya hazırlıkları yapılan bir Ermeni devrimi hakkında ağızlarından bilgi almak için onlara eşi benzeri görülmemiş işkenceler yapıldı. Bu sorgulardan hiçbir sonuç alınamadı. Baştan Ermeniler bu sert önlemlerin doğrudan doğruya Daşnak Zutiyun komitesi üyeleriyle sınırlı kalacağını sanarak kacar saftılar. Kendileri için endişe duymuyorlardı. Fakat kısa bir süre sonra tutuklamaların boyutları genişledi, çok büyük çapta tutuklamalar yapıldı. Kentteki bütün genç Ermeni erkekler tutuklanıp cehennemi işkencelere tabi tutuldular. Harput'ta Osmanlı ordusuna hizmet eden 13 bin Ermeni askere de silahları bıraktırıldı. Bunlar Mezre'de Kızılsaray denilen yere gönderildi. Başlarına nöbetçiler dikildi, aç ve susuz bırakıldılar. Bu mahpuslar akrabalarından ve arkadaşlarından hiç kimseyle görüştürülmüyordu. Bir hafta sonra bütün tutuklular konuldukları hapishaneden çıkarılıp bilinmeyen bir yere doğru götürüldüler. Başlarında süngü takmış jandarmalar bulunuyordu. Urfa'ya götürüldükleri söylendi onlara. Yol inşaatlarında ve ulaşım hatlarında çalıştırılacaklardı. Ama bakır maden yakınlarında, Gehiz'in hana vardıklarında hepsi vurulup öldürüldü ve özel olarak kazılmış bir çukura gömüldüler. Bu Ermenilerin çoğu Amerikan ve Fransız kolejlerinin ve Merkez Ermeni Okulu'nun öğrencileriydiler. Öteki mahpuslar da çıkarılıp 5 kişilik gruplar halinde aynı yöne götürüldüler ve vurularak öldürüldüler. Bu talihsiz insanlardan 20'si mucize eseri kaçmayı başardı ve bu korkunç katliamı ayrıntılarıyla anlattılar. Sonra sıra tutuklu bulunan Daşnak Zutiyun komitesi üyelerine geldi. Onlar bu akıbeti sezinlemişlerdi. Umutsuzca direndiler. Bunun sonucunda bulundukları bina ateşe verildi. Türklerin barbarlığının kurbanı olmaktansa diri diri yakılmayı yeğlemişlerdi. Bu Daşnakçılar 25-30 kişi kadar vardı. Fakat bize bu olayı anlatan genç sığınmacı yukarıda isimleri verilenlerden başkasının adını bilmiyor. Temmuz'da Mezre'de yaşayan Ermeni aileleri göçe zorlandı. Genç erkeklerin tutuklanmaları gece yapıldı. Ama hali vakti yerinde aileler güpegündüz evlerinden çıkarılıp kentten dışarı sürüldüler. Mezre'den yola çıkan sürgünler Kemerhan ve İzoli Hacı kasabalarına götürüldüler. Yolda giderlerken valinin gönderdiği bir atlı jandarma ulak onlara yetişti ve bazı kişilerin geri döndürülmesinin emredildiğini bildirdi. Bu kişiler 20 kilometre kadar uzaklığa götürülüp nehir kıyısında acımaksızın hayvan gibi kesilip öldürüldüler. Cesetleri suya atıldı. Geri kalanlar arasında erkekler kadınlardan ayrıldı. Baltalarca, zalimce öldürüldüler. Kadınlar, kızlar, Kürtler ve Türkler tarafından götürüldü. Bundan sonra genel bir göç başladı. İnsanlar birçok konvoy halinde ve ayrı ayrı yönlerde tehcire uğratıldı. Bu konvoylardaki insanlar ortalık yerde ve hiçbir ayrım yapılmaksızın katledildi. Kimisi Keyvang Tepesi'nde, kimisi Kekliktepe ve Doruğunda, kimisi de Perçenci Dağı'nda öldürüldü. Türk ve Kürt beylerinin hizmetindeki birkaç kadın ve erkeğin hasadın bitmesine kadar yaşamasına izin verildi. 1895 katliamından sonra Müslümanlığı kabul eden Ermeniler bile tehcire zorlandılar. Onlar da Ekim'de yola çıktı. Bütün okul öğretmenleri tutuklanıp öldürüldüler. Genç erkekler de aynı akıbete uğratıldı. Almanlara ait kurumlarla ilişkisi olanlar bu muamelelerden hariç tutuldu. Amerikan konsolosu bu talihsiz insanların lehine bir müdahalede bulunmak istemedi. Bunlar Amerikan vatandaşı bile değil dedi. Onun bu pasif davranışının asıl sebebini bilmiyoruz. Erzurum ve Erzincan'dan yola çıkan sayısız konvoydan ancak birkaç kadın ve çocuk Harput'a ulaşabildi. Yolda gelirken artık sefalet ve açlığa katlanacak gücü kalmayan birçok kişiyi geride kendi kaderine terk etmişlerdi. Harput'a varabilenler de kesinlikle acınacak durumdaydılar. İnsana benzer bir yanları kalmamıştı. Bir kuru ekmek parçası arayarak sokak sokak dolaşıyorlar, sonra bayılıp yol kenarına düşüyorlar. Ertesi gün belediyenin çöp arabaları bunları yarı ölü bir halde toplayıp götürüyordu. Böyle sahnelere her gün rastlanıyordu. Sivas vilayetinin bütün halkının katledilmesi de aynı şekilde oldu. Her yerde gömülmemiş insan cesetleri yatıyordu. Yolculuğum sırasında yürek paralayıcı olaylara tanık oldum. Can çekişen kadınlar yerlerde kıvranıyor, bebekleri ölü olarak yanlarında yatıyordu. Türk ve Kürt köyleri Ermeni kadın ve kızlarıyla dolmuştu. Bazı köylülerin evinde 12 Ermeni kadın vardı. Alman Doğu Misyonu Başkanı Eymen, sanki yapılan her şeyi aklı çıkaracakmış gibi Ermenilerin Almanlara ve onların müttefiklerine karşı komplo kurduğunu iddia etti. Harput'tan ve civar köy ve kasabalardan gelen çok sayıda Ermeni Dersim dağlarına sığınmıştı. Bunlar da oranın yerlisi olan dağlı Kürtlerin saldırılarına uğradılar. Der el Zor'dan Arabistan'a kaçmayı başaran bir başka Ermeni, Ermeni kadınların çektiği acıları anlatıyor. Bunlar yalnızca salgın hastalıklara yakalanmakla kalmıyordu. Hayvanca şehvetlerine kurban edecekleri avları kapmak için üzerlerine saldıran, yasa tanımaz Arapların da pençesine düşüyorlardı. 68. Mamuretül Aziz, Hüseyinlik'ten, Harput'tan, yarım saat uzaklıkta. Tehcir edilen bir Ermeni bayanın Hüseyinlik'ten Resül Ayn'a kadar yaptığı yolculuk hakkında anlattıkları, Türkiye'den kaçtıktan sonra yazılmıştır ve İskenderiye 2 Kasım 1915 tarihlidir. New York'ta yayınlanan Ermeni Goçnak gazetesinde 8 Ocak 1916 günü yayınlanmıştır. Dipnot Mrs. Maritza Keçeciyan. Son Paskalya Bayramı'ndan hemen sonra 1915 Türk subayları Mezre, Harput, Hüseyinlik ve Kesirlik, Yeğek ve çevre köylerdeki kilise ve okullarda arama yaptılar. Herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Sonra bu binaların anahtarlarını ele geçirdiler ve buralara askerler yerleştirildi. Silah ve cephane aramak bahanesiyle özel evleri de aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Sonra tellal bütün silahların hükümete teslim edilmesi gerektiğini ilan etti ve bu sırada bazı silahlar toplandı. Sonra Hüseyinlik kentinde Profesör Nahikyan, Mr. Gabriel A. Nahikyan ve kardeşi İsmail A. Nahikyan, Mr. Krikor A. Bağcıyan ve oğlu Yeya A. Bağcıyan, Mr. Bağdasar A. Kurcıyan, Josepyan kardeşler, Sursuryan kardeşler ve Garabet Taşçıyan Efendi tutuklandı. Bunlarla birlikte genç yaşlı birçok kişi daha götürüldü. Bunlar Ömer Ağa'nın evine götürülmüşlerdi. Birer birer soyulup sırtlarına 300'er kırbaç darbesi vuruldu. Bayıldıklarında ahıra atılıyorlar ve ayılana kadar bekletiliyorlardı. Sonra yeniden dövülmeleri için emir veriliyordu. Bu zalimliği yapanlar şu Türklerdi. Jandarma çavuşu Hüseyin Efendi ve komiserin oğlu Hacı Hıdır, Ömer Ağa, Ömer'in kuzeni Kelifo, Osman Ağa, Hacı Hasan Bey ve oğlu İsmail Bey, Ömer Ağa'nın oğulları Tahir ve Ahmet. Kürtler arasında Nakırcı Mare'nin oğlu Kasap Molla ve diğerleri vardı. Yukarıda sözü edilen Nakırcı Mare'nin oğlu ve bir başka Kürt, Bay Asadur Sarafyan'ı yarı ölü hale gelene kadar dövmüştü. Garabet Taşçıyan Efendi Harput'ta dövüldükten, el tırnakları söküldükten, ellerinden ve ayaklarından etler kopartıldıktan sonra kollarının altından bir ip geçirildi. Hüseyinlik'e sürüklene sürüklene götürüldü ve hapse atıldı. Sonra arama yapmak için evine girdiler ve hasta karısını yere yatırdılar. Bir asker kadının üzerine oturdu ve ayaklarına falaka atmaya başladılar. Silahların nerede saklı olduğunu soruyorlardı. Birkaç gün sonra kocası hapiste öldü. Hüseyinlik'te birçok genç adam silahları vermemeleri için dövüldü. Türklerden silah satın almak ve bunları hükümete teslim etmek zorunda kaldılar. Bakınız döküman 82, 94 ve 122. Hükümet artık teslim edilecek silah kalmadığına hükmedince işkenceler son buldu. Fakat birkaç günlük aradan sonra genç adamları Mezre'ye götürdüler. Bir süre hapishanede kaldılar, sonra Mayıs'ta sürgüne gönderildiler. Bu sırada Hüseyinlik'teki kadınlar oradaki Alman misyoneri Doktor Anikel Enkel Enigel'in yanına gitmiş, kendilerini koruması için yalvarmışlardı. Doktor Enkel Hüseyinlik'e geldi ve kilisede bir vaaz verdi. Ermenilere, Türklere kesinlikle güvenmelerini öğütledi. Ben Hüseyinlik'teyken Harput'ta Mardiros Marutyan ağayı dövdüklerini duydum. Sonra ortadan kayboldu. Bazı profesörlerin saçlarını yolmuşlar, tırnaklarını sökmüşlerdi. Gözlerini oymuşlar, kızgın demirle dağlamışlardı. Bazıları hemen ölmüş, bazıları önce aklını kaçırmış sonra ölmüşlerdi. Harput piskoposu Besak Vartepel ve daha başka ileri gelen Ermeniler hapse atılıp işkenceye uğratıldılar. 2 Temmuz Cuma günü bir kısım Mezreli Ermeniler yola çıktı. Diyarbakır üzerinden Urfa'ya götürüleceklerdi. 3 Temmuz Cumartesi günü evleri Mezre'de, Ambar Sokağı'nda olup da Harputluyanlara ait olan evlerdeki bütün Ermeniler tehcir edildi. Bunların da Malatya üzerinden Urfa'ya götürülecekleri söyleniyordu. Biz de 4 Temmuz'da yola çıktık, Urfa üzerinden Diyarbakır'a gidecektik. Tellal ertesi salı günü Kıryer Harput kentinde, Surp Karabet ve Surp Stepanos sokaklarında oturan ve çarşamba günü de Morinik sokağında oturan Ermenilerin kentten gönderileceğini ilan etti. Perşembe günü de Kesirik sokağı boşaltılacaktı. Bisak, Vartabet ve öteki 200 Ermeni bizden 10 gün önce yola çıkarılmış, bunlar 23 Haziran günü gitmişlerdi. Onların nereye götürüldüğünü bilmiyorduk. Konvoyları gece yarısı hareket etmişti. Bazıları pusula gönderip para istemiş, paralar onlara içmede verilmişti. Fakat bir sonraki pazartesi günü Haziran'ın 28'inde Ermeni kadınlar nehir kenarına indiğinde Türk kadınlarının bazı kan lekeli çamaşırları yıkadıklarını görmüşlerdi. Ermeniler bu çamaşırları Türk kadınlarının elinden almış ve Mezre valisine göstermişlerdi. Bunun üzerine vali içmeye gitmiş ve piskopos ile 200 Ermeni'nin öldürüldüğünü öğrenmişti. Bizim yola çıktığımız güne kadar Süryaniler henüz bir yere gitmemişti. Kocası olmayan kadınların da kentte kalmasına izin verilmişti. Fakat daha sonra kol ağası hiçbir Ermeni'nin gitmeyeceğini açıkladı. Ermeniler gittikten sonra hükümet evleri kilitleyip mühürledi. Harputluyan fabrikasında çalışan erkekler de aileleriyle birlikte gitmişlerdi. Hüseyinlik'te bazı tüccarlar kentte kalmıştı. Örneğin Krikor İsraelyan Ağa ve oğlu Maluta Ağa, Fırıncı Minas ve ailesi, Avetis Kurciyan Ağa ve Ahbap Kurciyan Ağa adında iki kardeşle Bağdasar Kurciyan Ağa'nın oğlu kentte kalanlar arasındaydı. Ahbap Kurciyan Ağa Müslüman olmuştu, babası ise piskoposla birlikte gidenler arasındaydı. Bütün Hüseyinlik halkı aynı gün yola çıktı. Sanırım 600 aile kadardık. Taşınabilir malımız olarak ne varsa sürü hayvanları dahil yanımıza almıştık. Kevank'a vardığımız ilk gece tarlalarda yattık. Ertesi gün köprülerin altında, yolların üzerinde yığılı cesetlerin yanından geçtik. Yerler kan gölü gibiydi. Bunlar belki de piskoposla birlikte öldürülen Ermenilerdi. Çünkü bütün bunlar erkek cesetleriydi. Geceyi vadide, Ergani maden yakınlarında geçirdik. İçtiğimiz su kanla karışmıştı. Muhafızlara daha iyi bir yoldan gitmek ve temiz su içmek karşılığında para vaat ettik. Üçüncü gün yine cesetlerin yanından geçerek yol aldık. Çarşamba günü Ergani'ye vardık. Aynı günün sabahı bize muhafızlık eden jandarmalar, Hüseyin Efendi ve onunla birlikte olan bir başka Türk, kaldığımız anın kapısı önüne sandalyelerini koyup oturdular. Sonra bize dönüp Harput'tan telgraf aldıklarını, Urfa'ya gitmek yerine bazılarımızın Yermak'ta ve bazılarımızın da Siverek'te kalacağını söyledi. Yolculuğumuz böylece kısalmış oluyordu. Yalnız kocalarınızın Ergani'deki hana gelip isimlerini yazdırmaları ve nereye gitmek istediklerini belirtmeleri gerekiyor. Sultanımızın sayesinde yolculuğunuz kısalmış bulunuyor dediler. Sonra el çırpıp alkış tuttular ve bizim de aynı şeyi yapmamızı istediler. Bizim erkeklerimiz saflıklarından şapkalarını ve ceketlerini çıkarıp söz konusu hana gittiler. Bunlardan hiçbiri geri dönmedi. Sonra 16 yaşından büyük bütün erkekler, ihtiyarlar bile tutuklanıp aynı yere götürüldü. Jandarmalar kadınları döverek yola devam etmeye zorladılar. Kadınlar, erkeklerimiz olmadan gitmeyiz, isterseniz bizi öldürün dediler. Fakat Türk subayları erkeklerin birkaç gün sonra arkamızdan geleceklerini söyledi. Kadınlar ve çocuklar yürümeye zorlandı. Ağlayarak, feryat ederek yola devam ettiler. Yarım günlük yolculuktan sonra bizi tarlalara oturttular. Biri hariç bütün Türk subaylar Ergani'ye geri döndü. Aynı gün bazı Arap kadınları, Ermeni çingeneler bize ekmek getirdi. Subayların onlara engel olmaya çalışmasına karşın ekmekleri bize verdiler. Niçin ağladığımızı sorduklarında erkekler öldürüldüğü için diye cevap verdik. Erkekleri birbirine bağlı olarak götürürlerken gördüklerini söylediler. Ağlaya ağlaya yakıcı güneş altında yürümeye devam ettik. 6. gün bir Kürt köyünde mola verildi, geceyi orada geçirdik. Ertesi gün Ergani'ye geri dönmüş olan bütün jandarmaların yine gelip konvoya katıldığını gördük. Jandarma Hüseyin Efendi ve onun yanındaki daha başka Türkler bizi döverek ve ölümle tehdit ederek bütün paramızı ve ziynet eşyamızı aldılar. Eğer paraları ve değerli süs eşyalarını onlara teslim etmezsek ırzımıza geçeceklerini ve hepimizi başka başka yerlere sürgün edeceklerini söylediler. Korkmuştuk, neyimiz varsa hepsini verdik. Her birimize 5 kuruşla bir mecidiye arası para verdiler. Aldıkları paraların, değerli eşyaların hepsinin bize Diyarbakır'da geri verileceğini, bunların yalnızca güvenlik amacıyla alındığını söylediler. 10. gece bizi bir dağın tepesine çıkardılar ve aynı efendi ve öteki jandarmalar utanmazca üstümüzü başımızı aradı. Yanımızdaki elbise ve eşyalar arasından ipekli kumaş gibi para edecek olanların hepsini aldılar. Yarım saat sonra bir Kürt köyüne vardık. Burada Hacı adında Malatyalı bir Türk askeriyle karşılaştık. Bana acıdı ve başımıza gelecekleri anlattı. "Bu gruptan ayrıl ve başının çaresine bak," diye öğüt verdi. Son 9 günde nerede olduğumuzu araştırmak için valinin gönderdiği 2 asker geldiğinde Diyarbakır'a yaklaşmıştık. Burada jandarmalar bütün inekleri, koyunları alıp götürdü. Bir kadınla 2 kızı da kaçırdılar. Diyarbakır surları dışında yakıcı güneş altında 24 saat oturup bekledik. Aynı gün kentten bazı Türkler gelip yanımızda küçük kız çocuklarını kaçırdılar. Akşama doğru yine ağlayarak yola çıktık. Yine Türkler gelip yürüyemeyen, arkada kalan kızları ve genç gelinleri götürdüler. O andan sonra zaman kavramını yitirdik. Ertesi sabah yine jandarmalar üstümüzü aradı, sonra 6 saat yürütüldük. Bu 6 saatte içecek su bulamadık. Birçok kadın açlıktan ve susuzluktan yolda düşüp kaldı. 3 gün sonra bizi soydular, neyimiz varsa aldılar. Suya yakın bir yerde ırzımıza geçtiler. Birkaç gün sonra beyazlar giymiş 2 Türk peşimize takıldı. Fırsat buldukları her yerde kadın ve kızları alıp götürdüler. Hüseyinlik kentinden Minas Mazmanyan Efendi'nin karısının 3 kızı vardı. Biri evliydi. Bize muhafızlık yapan zenci bir jandarma bu kızları almak istedi. Kızların annesi karşı koydu ve Türklerden biri tarafından bir köprüden aşağı atıldı. Zavallı kadının kolu kırıldı ama katırcısı kadını yukarı çekip kurtardı. Bunun üzerine bazı Türkler kadını kızlarından biriyle birlikte bir dağ tepesinden aşağı attılar. Annesinin ve kız kardeşinin uçuruma atıldığını gören evli kadın, kolları arasındaki çocuğu bir başka kadına emanet ederek "Anne, anne!" diye bağırdı ve o da kendini aynı uçuruma attı. Bir Türk subayının uçuruma inip orada onların işini bitirdiğini söylediler. Bundan sonra Bayan Minas Mazmanya'nın sağ kalan kızıyla ben kılık değiştirip gizlendik. Her birimiz kollarımıza birer çocuk alarak her şeyi bıraktık ve Mardin'e doğru yürüdük. Mardin'de konvoydakiler yine bizimle birleşti. O kentte 8 gün kaldık. Orada yapay bir göl vardı. Her gece suni gölün kapakları açılıyor, sular akıtılıyordu. Amaç panikten yararlanıp bazı kızları kaçırmaktı. Her gece üzerimize saldırıyor, küçük çocukları kaçırıyorlardı. Sonunda bir akşam bizi yine yola çıkardılar, sonra dağlar arasında bir yerde terk ettiler. Kızını onlara vermek istemedi diye bir kadını yaraladılar. Bir başka kızı götürmek istediklerinde Mardinli Ömer Çavuş'tan yardım istedim. Çavuş adamlara engel oldu, kızı götürmelerine izin vermedi. Bize olduğumuz yerde kalmamızı ve yeni bir haber gelinceye kadar beklememizi söyledi. O gece çevredeki köylerden gelen Kürtler üzerimize hücum etti. Bizden sorumlu olan Ömer Çavuş hemen tepeye tırmandı ve Kürtçe olarak adamlara bağırıp çağırdı, bize saldırmalarını önledi. Aç ve susuzduk, içecek suyumuz yoktu. Ömer kapkacağımızdan bazılarını Bayan Maritza Keçeciyan'ın kayınbiraderi Bay Nigaus aldı ve uzak bir yerden bize su getirdi. Terzi olan eniştemin eşi gece çocuk dünyaya getirmişti. Ertesi gün yine yola çıktık. Ömer Çavuş doğum yapan kadının yanında iki kadın bırakmış ve uzaktan onlara göz kulak olmuştu. Sonra anne ve bebeği bir yük hayvanına bindirip güvenlik içinde yanımıza getirdi. Yine susuzluktan kavrularak 6 saat yürüdük. Orada bir Türk kendini uçuruma atan kadının çocuğunu kaçırdı. Sonunda açlıktan ve yorgunluktan bitkin bir halde viran şehire vardık. Birçoğumuz yolda kalmıştı. Resül Ayn'a varıncaya kadar yiyecek bir şey bulamadık. Konvoyun 1/4'ü zaten yollarda açlıktan ölmüştü. Resül Ayn'a varana kadar bütün gece yol yürüdük. 3 kuyunun yanından geçtik. 3'ü de ağzına kadar cesetlerle doluydu. Bizden önce giden kadınlar yaralı olarak bu kuyulardan sürünerek çıkan ve ekmek isteyen 3 kadına rastlamışlardı. İkisi yolda öldü, 3.'sü konvoyla birlikte Daril Zor'a gönderildi. Burada Bozik Kalaycıya'nın kız kardeşi olan Ahavni adındaki 18-19 yaşlarındaki bir kız düşüp kaldı. Çünkü artık yürüyecek gücü kalmamıştı. Annesi ve yengesi onu ağlayarak öpüp olduğu yerde bıraktılar. Bu kızı kaderine terk etmek zorunda kaldık. Çünkü askerler hiç kimsenin bu kızın yanında kalmasına izin vermiyorlardı. Resül Ayn'a varana kadar hiçbir Ermeni'ye rastlamamıştık. Burada Erzurum, Eyin, Keki ve daha başka yerlerden gelen sürgün edilmiş birçok Ermeni vardı. Hepsi de Darel Zor'a gidiyordu. Resül Ayn'da birdenbire Harputlu Karaciyan Ağa'ya rastladık. Halep'ten bize yardım etmek için gelmişti. Konvoydakilerden hiç değilse bazılarını alıp Halep'e götürmek istiyordu. Bize Çerkez Arslan Bey'in evine ya da damadının yanına gitmemizi öğütledi. Böylece buradan güvenli bir biçimde ayrılabilecektik. Resül Ayn'da Ermenilerin çoğu bazı Çeçenlerin, Çerkezlerle yakınlığı olan bir halk, evlerine sığındı. Ama kısa bir süre sonra hükümet onları bu evlerden çıkarıp Darel Zor'a gönderdi. Yalnızca 41 kişiden oluşan benim grubum Arslan Bey'in evinde bırakıldı. Burada güvendeydik çünkü bey ve arkadaşları hükümetin adamlarıydı. Arakel Karaciyan Ağa'yı karşımızda gördüğümüz an Hızır imdadımıza yetişmiş gibi hissettik kendimizi. Arakel Karaciyan Ağa, gel kurtar bizi diye seslendik. Çeçenler bu adı duyunca onun bir Ermeni olduğunu anladılar ve hemen üzerine saldırdılar. Yarı ölü bir hale gelmişti ama yiğitliğiyle ve zekasıyla onlara karşı koydu. Çeçenlere oraya hükümet tarafından özel bir görevle gönderildiğini söyledi ve derhal bize dönerek Arslan Bey'in evine gidenlerin kurtulacağını anlamamızı sağlayacak işaretler yaptı. Arakel Karaciyan Ağa ilk trene binerek Halep'e geri döndü. Bizi kurtarmak için her yolu denedi ve 15 gün sonra geri geldi. Çerkezler veya Çeçenler bizi Müslüman olmaya zorladılar ama biz onlara cevap olarak Müslüman olmaktansa kendimizi suya atar öldürürüz dedik. Çeçenler bu sözlere şaşırmıştı. Böylesine onuruna, dinine ve birbirine bağlı halk görmediklerini söylediler. Arakel Karaciyan Ağa Çeçenlerin şefine gitti, ona rüşvet verdi ve olağanüstü bir cesaretle bizi birer birer 2 mil uzaklıktaki tren istasyonuna götürdü. Halep'e vardığımızda cumartesi akşamıydı. Burada ilk kez bazı Ermeni askerlere rastladık. Bizi gördüklerinde sevinçlerinden adeta deliye döndüler. Bunların Ermeni olduklarına inanmakta güçlük çekiyorduk. Ama Arakel Karaciyan Ağa'nın babası bu askerlerden bazılarıyla karanlık bastıktan sonra geldi. Ellerinde fener yoktu, bizi karanlıkta Ermeni kilisesine götürdüler. Orada bize eğer burada olduğumuz anlaşılır ve hükümet tarafından buraya nasıl geldiğimiz sorulursa, kendi imkanlarımızla geldiğimizi söylememiz öğütlendi. Bize hemen ekmek getirdiler, 24 saatten beri hiçbir şey yememiştik. Kilisede tehcirle gelmiş bazı Ermeniler vardı. Ayrı ayrı yerlerden gelmişlerdi ve 4 aydır yoldaydılar. Öylesine yıpranmışlardı ki içlerinden her gün 40 kişi ölüyordu. Aileyi yöneten papaz eve kadar gidemiyordu. Halep'teki göçmen Ermenilerden çoğu kadınların kocalarının birbirine iple bağlandıktan sonra Şeytan Deresi denilen yere götürüldüklerini, orada bıçaklar ve baltalarla öldürüldüklerini öğrendik. Artık kocalarımıza ne olduğunu sormaya bile cesaretimiz kalmamıştı. Onların öldürüldüklerine inanmıştık. Bazı yerlerde öldürmeden önce onlara kendi mezarlarını kazdırdıklarını duyduk. Çemiş gezekli bir Ermeni asker, Türklerin Ermenileri öldürdükten sonra Fırat nehrine attıklarını, 6 Ermeninin yüzerek nehrin karşı kıyısına varmayı başardıklarını, bunların ceset dolu yerlerden geçerek 3 gün yol aldıklarını anlattı. Bir pazar sabahı Halep Amerikan konsolosuyla görüşmeye gittim. Ben Amerikan vatandaşı olduğumdan beni kurtarmasını istedim. Benden belgelerimi istedi. Yolda bunları aldıklarını söyledim. Olan biteni anlattım. O da bana yardım etmeyi vaat etti. Ertesi gün tekrar yanına gidip anne babamın Amerikan vatandaşı olduğunu, kocamın da Amerikalı olduğunu, 18 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığını anlattım. Harput'taki Amerikan konsolosuna, hatta Washington hükümetine sorarak bunları doğrulayabileceğini söyledim. 5 gün sonra beni çağırtıp yaşam öykümü Türkçe anlatmamı istedi. Adımı defterine yazdı ve beni Kavas'ın evine yerleştirdi. Sonra bana bir pasaport verip bazı Rus uyruklu kişilerle birlikte İskenderun'a gönderdi. İskenderun'da 15 gün kaldıktan sonra 22 Eylül 1915 günü Chester adlı Amerikan kruvazörüyle İskenderiye'ye doğru yola çıktık. Resül Ayn'da kaldığım süre içinde bazı Çeçenlerin evinde Ermeni kızları görmüştüm. Bunlardan biri bir Çeçenle evliydi. Eğer kurtulursam onları unutmamamı istediler benden. Simon Nahikyan Ağa'nın karısı ve çocukları Resül Ayn'a varmışlardı. Bir Kürt gelip onlara şöyle dedi. Ben Karer köyündenim, benimle gelin. Sizi savaş bitene kadar Karer köyünde saklayayım. Onlar bu Kürde inandılar ve onun evine gittiler. Sonradan Arakel Karaciyan Ağa onları oradan kurtarmaya çalıştıysa da çoktan gitmişlerdi. Gabriel Nahikyan Ağa'nın eşi ve 3 kızı Darel Zor'a gittiler. Türk hükümeti yolda bize yiyecek vermedi. Yalnızca bir gün Diyarbakır'da hepimize birer somun ekmek dağıtıldı. Mardin'de de ekmek dağıttılar ama ekmek öylesine sertti ki çiğneyemedik. Profesör Nahikyan'ın oğlu ve evli kızı, müstakbel gelini, eşi ve Bay Sergi Cihan'ın 2 kızı Halep'e sağ salim vardılar. Serop Vartabedyan Ağa'nın kızı ve küçük oğlu Türkler tarafından kaçırıldı. Ancak 2 oğlu annelerinin yanında bırakıldı. Onlar da Halep'e gittiler. Jandarmaların yanı sıra başı bozuk Kürtler de muhafız olarak bizi izlediler ve geride kalanları öldürdüler. Bu tehcir yolculuğuna katılanların elbiseleri yolun sonunda paramparça olmuştu. Sürgünlerin kendileri ise akıllarını kaçırmış durumdaydılar. Onlara yeni elbiseler verildiğinde nasıl giyeceklerini bilemediler. Saçları yıkandığında tutam tutam kafa derilerinden kopup döküldü. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 508.